Hakimler kitabı 6. bölüm. Kutsal kitap 6. bölüm. Bulan sen sayfayı söyle bulduğun zaman sevgili Subutay. Kim bulduysa.
304.
6. bölüme bakmıştık. Orada ne gördük? Orada şunu gördük. Rab Tanrı bir kişi aracılığıyla, kim bu kişi? Gideon. Rab Tanrı Gideon aracılığıyla bir halkı, yani İsrail halkını nasıl özgürlüğe kavuşturduğuyla ilgiliydi paylaştığımız konu. Ama Rab Tanrı Gideon'u o halk için kullanmadan önce ne yaptı? Adım adım onu hazırladı. Doğru mu? Bir çiftçi parçasıydı. Zavallı bir çiftçiydi Gideon. Ama Rab ona ne dedi? Ey yiğit savaşçı. Ey yiğit savaşçı. Bir çiftçi parçasına ey yiğit savaşçı dedi. Tabii ki zaman yetmedi. Konuyu bitiremedik. Ve bugün böyle hızlı bir şekilde üzerinden geçip bağlantı olsun ve konuyu bugün tamamlamak, bitirmek istiyorum. Şimdi şöyle söylemiştim hatırlarsanız. Hakimler kitabı Yeşu ile Samuel peygamberin arasında olan bir kitap sevgili kardeşler. Ve hangi dönemi açıklıyor bu? İsrail halkının en sancılı, en sıkıntılı, en sorunlu dönemini açıklamış olduğunun altını önemli çizmiştim sevgili kardeşler. Halk ne yapmıştı? Rab Tanrı'ya sırtlarını döndüler ve yüzlerini putlara çevirdiler ve putlara kulluk ettiler. Ve putlara kulluk ettikleri için, putlara hizmet ettikleri için Rab onları ne yaptı? Ulusların eline teslim etti. Ve bu halk öyle bir duruma geldi ki değerli kardeşler, o dönemin düşmanı olan Midyanlılar. Midyanlılar böyle, dedim ya, çekirge sürüsü gibi gelirler. Çekirgeler nasıl ki o ürünü yakıp yok edip bitiriyorsa, o halk da ne varsa yakıp bitiren bir halktı. Hatta ellerinde olan hayvanları bile elinden alırdı. Bu Midyan o kadar acımasız bir halktı sevgili kardeşler. Ve bu İsrail halkı dağlara kaçtılar. Ve dağlarda kendilerine sığınak yaptılar. Midyanlardan kurtulabilmek için sevgili kardeşler. Ve halk 7 yıl boyunca, dikkat edin, 7 yıl boyunca acılar içerisinde kıvranıyor. Ve 11. ayette şöyle okumuştuk. Yoaş'ın oğlu Gideon, Hakimler kitabı 6:11'de. Yoaş'ın oğlu Gideon buğdayı Midyanlardan kurtarmak için ne diyordu? Üzüm
sıkma çukurunda
dövüyordu. Üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Biliyorsun bir çukur vardı. Üzümü içine atıyorlardı. Orada eziyorlardı. Oradan çıkan şırayla içecek yapıyorlardı. Doğru mu? Ama ürün buğdayı ne yapıyor? O çukurda dövüyor. Bu doğru bir yaklaşım olmadığını söylemişti. Neden? Buğday nerede dövülür normalde? Ama dışarıda değil mi? Yani rüzgarın olduğu yerde. Çünkü neden? Buğdayı dövüyorlar. Sapı, çöpü, kabuğu ayrılabilmesi için rüzgardan faydalanıyorlar. Doğru mu? Ve rüzgardan faydalandıkları için buğday dışarıda dövülürdü. Ve rüzgarın gelmesiyle çöp, sap ve buğday birbirinden ayrılırdı. Ama Gideon korktuğu için ve ürünü Midyanlara kaptırmamak için saklanmış kapalı bir odada bu işi yapmak zorundaydı. Bu neyi açıklıyor bize? Halkın acınacak durumunu. ne durumda olduğunu bize gösteriyor sevgili kardeşler. Ve ümitsizlik içerisinde, çaresizlik içerisinde yoksulluk çekerlerken Tanrı'ya ne yaptılar? Yakardılar. Demek ki sıkıntı ve sorunlar geldiğinde "Ya Rab neredesin?" Yani Türkçe'de bir laf var. Kuyruk sıkışınca, öyle diyoruz biz Türkçe'de. Kuyruk sıkışınca "Tanrım neredesin?" Sorun Tanrı mı? Ne demiştim hatırlayın. Bir parmakla Tanrı diyorsun, üç parmak sana Recep diyor. Sen kendine bak. Sorun bende değil. Sorun sende. Diyor ki 6. ayette Midyanlar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailler Rab'be yakarmaya başladılar. Şimdi şöyle düşünün değerli kardeşler. Bizler içinde bulunduğumuz durumları, sıkıntılı durumları, sorunlu durumlar çok hoşumuza gitmiyor bizim. Değil mi? Bize acı verdiği için. Ama Rab Tanrı bazen o sıkıntılar içerisine, sorunlar içerisine girmemiz gerektiğini söylemişti. Neden Tanrı izin veriyor? İşte Midyanların durumu, İsrail halkının durumu gibi yüzümüzü Rab Tanrı'ya çevirmek için. Rab Tanrı bizi doğru bir noktaya getirmek için sıkıntılardan geçmemize izin veriyor. Bakın sıkıntıları o yapmıyor. Sıkıntıları yapmıyor ama sıkıntılara izin veriyor. Bizim iyiliğimiz için. O zaman sorun ve problemler ne demiştik sık sık burada? Sıkıntı ve sorunlar bize hizmet ediyor. Ve dediğim gibi gariban bir çiftçi Gidiyor. Ve ona diyor ki 12. ayette "Ey yiğit savaşçı Rab seninledir." Ey yiğit savaşçı Rab seninledir. Şimdi bakın ne demiştim hatırlayın. Korku içerisindesin. Şüpheler var. Kaygılar var. Endişe içerisindesin. Rab Tanrı geliyor sana. "Ey yiğit savaşçı" diyor. Ne demiştim? Şaşırmaz mısın? "Efendim pardon. Ne demek istiyorsun? Benimle mi konuşuyorsun? Ben yiğit savaşçı değilim ya. Korkak, ürkek, içine kapanık biri." Ama Rab Tanrı ne yapıyor? Nitelik aramıyor. Bir özellik aramıyor bizden. Ama hiçbir özelliği olmayan Recep'i alıyor. Niteliği olmayan Recep'i alıyor. Nitelikli duruma getiriyor. Rab yapıyor bunu. Bu kadar harika. Çiftçi parçasını yiğit savaşçı durumuna getiriyor. Bu muhteşem bir şey sevgili kardeşler. Ve İsyan bayrağını çekerken çok ilginç bir ifade kullanıyor. Aslında Gideon'un sözlerinde bunu net bir şekilde görebiliyoruz. 13. ayete bakabilir misiniz? 13. ayette bir ifade var orada. "Ey efendim" diyor. "Eğer Rab bizimle ise bütün bunlar başımıza neden geldi?" Ne kadar ilginç değil mi? Hatırlıyor musunuz ne demiştim? Bugün yeryüzünde en çok sorulan soru. Ben demiştim aşağı yukarı 25 yıla yakın kitap masası, müfettiş yaptım. 25 sene. En çok sorulan soru ne biliyor musunuz? Hani Tanrı sevgiydi? Neden savaşlar var? Neden insanlar ölüyor? Neden şu oluyor? Neden bu oluyor? Neden şu oluyor? Suçlu Tanrı mı? Değil mi? Ve hatırlayın, bilmiyorum hatırlar mısınız? Almanya'da, sen hatırlamıştın herhalde değil mi? Almanya'da bir genç çocuk gimnazyuma, liseye girdi. Elinde silahla, babasının silahıyla 16 kişiyi öldürdü. 16 kişiyi, 16 öğrenciyi öldürdü.
Geçiyor da ondan hemen 5 dakika
16 kişi öldü. Ve ne dediler biliyor musunuz? Tanrı nerede? Değerli kardeşler, suçlu kim? Günahlı olan insan. Ya. Ya. Günah. Bakın ya. Yani günah, bakın değerli kardeşler, bu çok önemli. Günah işlediğimiz için günahlı değiliz. Bakın tekrar altını çiziyorum. Önemli. Günah işlediğimiz için günahlı değiliz. Günahlı doğaya sahip olduğumuz için, mayamız bozuk olduğu için, yürek bozuk olduğu için günah işliyoruz. Bu kadar basit. Demek ki bunu kesmişin faydası yok. Bunu da kessen faydası yok. Yürek değişmesi lazım. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hep devrimci, devrimci, devrimci diyorlar ya. Gerçek devrimci İsa Mesih. Neden biliyor musunuz? İç mi? İç devrimci. Önce içimizi değiştiriyor. Yürek değişmedikçe insan değişmez. Önce yürek değişmesi lazım. Yürek değişiyor, sonra sen değişiyorsun. Sen değişince seni gören Hatice de değişmeye başlıyor. Doğru mu? Bu çok çok önemli. Ondan sonra şu ayetle bağlamıştım hatırlarsanız. Yeşaya peygamber yani sorunun insandan kaynaklandığını ifade ediyor. Yeşaya 53. bölüm 6. ayet. Yeşaya 53 ayet 6. Orada şöyle bir ifade var. 53:6 ne diyor?
Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi.
Bakın ne kadar ilginç değil mi? Bize anlatıyor. Hepimiz kim? Tanrı değil. Biz insanlar. Koyun gibi yoldan saptık. Sapan Recep'tir. Tanrı'nın görmek istediği noktada olmayan Recep'tir. Ve diyor ki bunun bir sonucu olaraktan her birimiz kendi yoluna döndü. Bu ne demek? Herkes kafasında neyse doğru olan onu yapıyor demek. Hatta İsrail halkı da bunu çok güzel açıklıyor değerli kardeşler. 10. ayetine bakabilir misiniz? 10. ayeti. Hakimler kitabı 6. bölüm 10. ayet ne diyor? Orada çok net. 6-10.
Size dedim ki ben Tanrınız Rabbim. Topraklarında yaşadığınız Amorluların ilahlarına tapmayın ama sözümü dinlemediniz.
Bak sözümü dinlemediniz diyor. Kim dinlemedi? Biz dinlemedik. O halk neden bu duruma geldi? Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için. Tanrı'ya itaat, bravo. Tanrı'ya itaat etmedikleri için. Boyun eğmedikleri için sevgili kardeşler. Demek ki kendi kafalarına göre yaşamış olmalarının sonucu böyle bir noktaya gelmişlerdi. Ama Rab buna rağmen bir kişi gönderiyor onların kurtuluşu için. Bu muhteşem bir şey. Rab bizim de kurtuluşumuz için İsa Mesih'i işte onun için göndermesi gerekiyordu. Evet, bu şekilde aşağı yukarı noktalamıştık kısaca. Şimdi hızlı bir şekilde geri kalan kısımla devam edeceğiz sevgili kardeşler. Şimdi 14. ayete bakabilir misiniz? Hakimler kitabı 6. bölümdeyiz. 6. bölümdeyiz. 14. ayet ne diyor? Tamam. Şimdi bak ne diyor? Git İsrail'i Midyanların elinden kurtar. Şimdi Rab bunu Gideon'a söylediğinde Gideon'un tepkisi ne oldu? Tepkisi?
Gideon, evet efendim ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim diye karşılık verdi.
Bakın ben nasıl İsrail'i kurtarabilirim diyor. Yani bu ne demektir? Verilen görevi zor buluyor. Kabul edilemez buluyor verilen görevi. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir taraftan şunu istiyoruz. Ya Rab, kilisemizi büyüt. Ya Rab, şunu yap. Ailemi bereketle. Ya da iş yerinde şu olsun, bu olsun. Birçok isteklerimiz var değil mi? Rab Tanrı diyor ki, tamam güzel. Ama ben bunu senin aracılığında yapacağım. Diyor. Bunu dediği zaman ne yapıyoruz? Hani Türkçe'de güzel bir laf var. Bin dereden su getirmek. Yani bahane. Bahaneler üretiyoruz. Ya sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalışıyoruz. Ya Rab, yani beni görüyorsun yani. Sen Hatice kardeşe söyle. Bunu Hatice kardeş yapsın. Bunu Özgür yapsın. Ya bırak bunu işte Subutay yapsın. Birçok bahaneler üretiyoruz. Değerli kardeşler. Kaçacak delik arıyoruz kendimize. Sorumluluğu başkalarına yükleyerek. Bakın. Gideon da aynısını yapmıyor mu? Dikkat edin. Bin nereden su getiriyor? Lütfen bakın. 15. ayet. Ne diyor 15. ayet? Oku Subutay. Mikrofon.
Ey efendim. Ben İsrail nasıl kurtarabilirim diye karşılık verdi. Ait olduğum boy Manaşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım.
Ah zavallı. Bakın bu bahane mi değil mi? Ya ben yaparım ederim ama. Ya ben en zayıf en genç adamıyım yani. Beni bırak sen alt sokakta birisi oturuyor. Ya da ne bileyim benim abim var abim. Abimi kullan benim için. Daha ben gencim. Demek ki abisi vardı. Ama ailenin en genciydi. Yani o zaman yani değerli kardeşe bak Rab Gideon'la işi yapmak istiyor. Gideon'la sonuca ulaşmak istiyor. Ya yani Rab Tanrı şöyle diyebilirdi. Tamam madem öyle sevgili Gideon harika çok güzel. Sen madem ki ailenin en gencisin o zaman abin nerede abini? Ben senin yerine abini koy. Öyle dedi mi Rab? Hayır. Başladığı işi bitiren bir Tanrı. Bakın değerli kardeşler, Rab Tanrı bizimle bir iş başladıysa eğer, onu sonuca ulaştıracak olan kim? Yine Rabbin kendisi. Değil mi? Rab seninle bir iş mi başlattı? Onu Rab Tanrı sonuca ulaştıracak. Yine seninle bakın, İbrahim günah işledi mi? İşledi. Ama İbrahim'le yola devam etti Tanrı yine. Davut, evet, zina etti. Ama Rab Davut'la yola devam etti. Rab seninle yola devam etmek istiyor. Sizlerle yola devam etmek istiyor sevgili kardeşler. Onun için bahaneleri bırakacağız. Bahaneleri bir tarafa atacağız. Neden? Rab Tanrı Recep'in zayıflıklarını biliyor mu Hatice? Şimdi Rab Tanrı bana bir görev verdiyse, ya ben Tanrım bu konuda çok zayıfım, kusura bakma, ben bunu yapacak yeterlikte değilim demeye hakkım var mı? Aslında yok. Rab benim zaten benim ne durumda olduğumu biliyor. Ama Rab benimle yola devam etmek istiyordu. Onun için Rab Tanrı Gideon'a diyordu ki, bahaneleri bırak Gideon, bırak. Bahaneleri bırak. Ben sende olan potansiyeli görüyorum Özgür. Sendeki gücü görüyorum. Ben görüyorum ben. Senin elinde olan yeterli. Yeterli olmasa zaten bu görevi vermem sana. Ama bu güç, bu potansiyel sende var. Sen bu işi yapabilirsin. Peki Rab Tanrı Gideon'dan Süpermen olmasını mı istiyordu? Süpermen olsun mu diyordu? Hayır. Rab Tanrı Süpermen olmasını Gideon'dan beklemedi. Sadece bütünüyle, her şeyiyle, tüm gücüyle Rab Tanrı'ya teslim olmak. Yani kendini Rabbin eline teslim olması gerekiyordu değerli kardeşler. Rab Tanrı da bizlerden de beklediği bu. Kendimizi Rabbin eline teslim etmek değerli kardeşler. Onun için Rab bizden ne bekliyor? Aslında biliyor musun? İki şey değil, üç şey değil, dört şey değil. Bir tek şey bekliyor. Gehorsam, itaat. İtaat. Onu bile beceremiyoruz. Doğru mu? İtaat ya, tek bir şey bekliyor. Sona kadar sadık ol diyor bize. Sona kadar. Onu bile Adem'le Hava beceremedi biliyorsunuz. Sadece itaat bekledi Tanrı Adem'le Hava'dan. Onu bile beceremediler değerli kardeşler. Ama Rab bizden itaat yarım bir itaat değil. Bakın bu da çok önemli. Tam bir itaat. Yarım bir yürek değil. Tam bir yürekle. Bakın ben bunu şu sözlerde görüyorum. Çok hoşuma gittiği için size vermek istiyorum. Birinci Krallar 11. bölümde. Birinci Krallar kitabı 11. bölümde. 6. ayette. O kadar güzel açıklıyor ki değerli kardeşler. Süleyman için söylüyor bunu. Rab Tanrı Süleyman için söylüyor. Ne diyor bak. 6. ayet 11-6 ne diyor?
Böylece Rabbin gözünde kötü olanı yaptı.
Evet.
Rabbin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla Rabbi izlemedi.
Bakın izledi mi Süleyman? Tanrı'yı izledi. Ama ne diyor? Tam bir yürekle değil. Bakın Rab Tanrı'yı izliyor olabilirsin. Ben suçlamıyorum kimseyi. Ama nasıl bir yürekle? Rabbin arkasından gidiyorsun. Yarım bir yürek mi? Tam bir yürek mi? Demek ki Rab Tanrı nitelik aramıyor. Hani kualitet aramıyor. Yeterlik aramıyor. Ne arıyor bizde? Sadakatlik. Tam bir teslimiyet arıyor hamdolsun. Onun için hatırlayın. 5000 kişinin doyurulmasını hatırlayın. 5000 kişi. Yuhanna 6. bölümde değil mi? Rab Tanrı 5000 kişiyi doyururken İsa Mesih'in Filipus'a ne dediğini biliyor musunuz? Ne dedi Filipus'a İsa Mesih?
Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?
Evet.
Diye sordu.
Tamam. Bak ne dedi? Bunları doyurmak için
nereden ekmek alalım?
Öyle mi diyor yoksa şunu mu diyor? Bunları doyurmak için yeterli ekmeği, değil mi? Yani yeterli ekmeği nereden alalım mı diyor? Yoksa bunları doyurmak için ekmeği nereden alalım mı diyor Subutay? Yeterlilik sözü var mı yok mu? Bakın çok önemli bir şey var orada. Var mı orada yeterlilik sözü? Yok. Bu ne demek? Bu çok önemli bir mesaj bizim için. Rab bizden yeterlilik aramıyor. Rab bizde ne arıyor biliyor musun? Elimizde olanla başla. Elinde ne varsa. Elinde olan ne varsa elinde olanla başla. Sonucu göreceksin. Hamdolsun. Rab Tanrı bizden yeterli iman beklemiyor. Sahip olduğun iman ne kadar özgür? O imanla adım atacaksın. İmanını harekete geçireceksin. Elinde olanla adımını atacaksın, başlayacaksın. Gerisini sonuca götürecek olan Rabbimizin kendisi. Hamdolsun. Tam bir yürekle, tam anlamıyla teslim olmakla sevgili kardeşler. Onun için bahaneler üreten varlıklarız. Ve de çok severiz ha. Bahaneler üretmeyi değil mi? Bahaneler üretmeyi çok seviyoruz. Gideon'un çağrılışında değil tabii ki sadece. Diğer birçok tane adamlarına baktığımız zaman da örnekler var. Örneğin Musa çağrıldığında. Örneğin Yeremia çağrıldığında. Ya da diğer Tanrı adamları çağrıldığında. Onlar da sadece Gideon değil. Onlar da bir takım bahaneler ürettiler. Doğru mu? O zaman diyebiliriz. İnsan bahane üretiyor. Ve çok da hoşuna gidiyor bahane üretmek. Yani aslında bir kaçış yolu. Bahane üretmek bir kaçış. Değerli kardeşler. Bakın. Musa'yı çağırdığında. Çıkış 3. bölüm. Svayte Moze. Çıkış 3. bölüm. 11. ayet. Çıkış 3.11. Çıkış 3.11. Ne diyor çıkış 3.11'de?
Musa, ben kimim ki Firavun'a gidip İsraillileri Mısır'dan çıkarayım diye karşılık verdi.
Diyor ki ya ben kimim ki İsrail'i Mısır'dan çıkarayım? Şimdi bakın bunun nedenini nerede okuyoruz? 4. bölüme bakın. Yine çıkış kitabı 4. bölüme bakın. Bakın orada nasıl devam ediyor? Bunun nedenini açıklıyor. 10. ayet 4.10. Çıkış 4 ayet 10. Ne diyor orada?
Musa Rabbe aman ya Rab dedi. Ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığımdan bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır tutuk biriyim.
Aman ya Rab diyor. Aman ha. Herkes olsa ama ben olmayayım. Aman. Ben istemiyorum diyor. Neden? Ben konuşmayı bilmiyorum. Yani dili tutuk biriyim diyor. Dili tutuk. İyi konuşamayan biriyim diyor. Değerli kardeşler. Bakın şimdi Yeremiya'ya bakın. Yeremiya 1. bölüm. Yeremiya kitabı 1. bölüm. 6. ayet. Yeremiya 1 ayet 6. O ne diyor abicim?
Bunun üzerine ah egemen Rab. Konuşmayı bilmiyorum çünkü gencim diye karşı çıktım.
bu bahaneyi görüyor musunuz? Gencim diyor. Ben gencim. Gencim. Konuşmayı bilmiyorum. Sizler konuşmayı biliyor musunuz? Ha? Konuşmayı bilmeyen var mı? Çünkü gencim. Gideon diyor ki nasıl yapabilirim? Musa'ya bakıyoruz. Musa ne diyor değerli kardeşler? Ben kimim diyor. Şimdi Yeremiya'ya baktık. Ne diyor? Ben konuşamam diyor. Bahaneler bol. Değil mi? Bakın aslında üçü de haklı. Evet. Kendi başlarına bunu yapamazlar değerli kardeşler. Ama sormak isterim size. Rab Tanrı her üçüne de ne dedi? Ben sizinle birlikteyim. Bundan daha harika bir şey olabilir mi ya? Yalnız değilsiniz değerli kardeşler. Evet sen yapamazsın. Doğru ben de yapamam. Ama bende olan yapabilir. Sizlerde olan bunu yapabilir. Yalnız değilsiniz. Bu harika bir güvence değerli kardeşler. Her birimiz için bu büyük bir teşvik olsun sevgili kardeşler. Bundan daha büyük bir vaat ben gerçekten düşünemiyorum. Rab Tanrı bir görev verdiği zaman gerekli olan gücü de veriyor. Gerekli olan yeterliliği de veriyor. Bakın bunu biz haberci Pavlos Korintoslara yazdığı mektupta, ikinci mektupta, Korintoslara yazılan ikinci mektupta buna o kadar güzel onaylıyor ki ne diyor orada? İkinci Korintoslar bakabilir misiniz? İkinci Korintoslar 3. bölüm 5. ayet. İkinci Korintoslar 3. bölüm 5. ayet.
Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterli izlemek istemiyorum. Bizi yeterli kılan Tanrı'dır.
Bitti. Onun altını çizin lütfen. Bizi yeterli kılan aynı söz kullanıyor. Yeterlilik sözü var mı orada? Less the time. Hah tamam. Demek ki bizi kim yeterli kılıyor? Yeterli duruma getiren kim? Rabbin kendisi. Hamdolsun. Bakın ne kadar güzel. Ben seninle birlikte olacağım. Bak ben seninle birlikte olacağım. Ben size şunu söylemek istiyorum. Evet siz biliyorsunuz ki ben yalnız değilim. Rab benimle beraber. Bunu söylüyoruz hepimiz. Ama şöyle düşünün. Hangi oranda bunu hayatınızda iman hayatını yaşarken hangi oranda içinizde duyumsuyorsunuz? Ya aslında Recep ben yalnız değilim ya. Ben aslında evet aslında Rab benimle beraber. Bunu duyumsayabiliyor musunuz? Hani düşüncede evet biliyoruz. Rab bizimle beraber yalnız değiliz. Ama bunu yaşıyor musunuz? Das ist eine Frage değil mi? Soru bu işte değil mi? Yani ben sizden daha üstün değilim ha. Ben kendime de soruyorum. Ben kendime de aynı soruyu soruyorum. sevgili kardeşler. Onun için Rabbin bizimle birlikte olması çok büyük bir ayrıcalık. Bu yeryüzünde, bu Almanya'yı düşünelim. %3 diyorlar. Wiedergeboren Christ. %3. Yeniden doğmuş. Yani 3 kere 8 24 2 milyon 400 3 milyon. 80 milyon nüfus ama 3 milyon yeniden doğmuş Hristiyan var Almanya'da. Şimdi bu 3 milyon şunu bilmesi lazım. Ben yalnız değilim. Bu büyük ayrıcalık değil mi? 73 milyona bakıyorsun ya da diyelim ki 77 milyona bakıyorsun. 77 milyonun içerisinde 3 milyonun içerisindeyiz biz. Onlar yalnız. Ama biz biliyoruz ki biz yalnız değiliz. Gülber, bu güzel bir şey değil mi?
Harika.
Harika.
Dünyayı düşünün bir de.
Ya değerli kardeşler, bak İsa Mesih demedi mi? Dünyanın sonuna kadar sizinle birlikte olacağım. Bu ayrıcalık mı değil mi? Bakın kutsal kitapta birçok örnekler var. Ben bunu çok önemsediğim için söylemek istiyorum sadece. Neden önemli? Neden önemli Rabbim bizimle birlikte olması? Bakın bunu biraz anımsamak açısından söylüyorum. Örneğin Rab Yakub'a şöyle dedi. Yakub'a. Lütfen bakalım. Yaratılış, yani 1. Musa kitabı Almanca, Almanlara göre Erste Mose kitabı. Yaratılış kitabı 28. bölüm. Yaratılış 28. bölüm. 15. ayet. 28-15.
Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacak ve bu topraklara geri getireceğim. Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar senden ayrılmayacağım.
Bak bu çok harika bir söz. Rab seninle işe başladı ya. Ve o işi sonuca ulaştırıncaya kadar seni ben hiçbir zaman bırakmayacağım diyor. Bakın senden ayrılmayacağım diyor. Senden ayrılmayacağım. Neyi? Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar. Rab vaadinde sadık mı? Sadık. Verdiği sözü tutuyor mu? Hamdolsun tutuyor. Şimdi değerli kardeşler bakın böyle bir Rabbimiz vardı. O dönemde neydi? En fazla olan putperestlik çok yaygındı değil mi? Bakın putperestlik inancında ne vardı biliyor musunuz? Oradaki kişilere göre, putperestlere göre putlar halkını koruyabilecek güçte. Ama nasıl biliyor musun? O put hangi bölgeye aitse o bölgede bulunan halkı ancak koruyabilir. Öyle inanıyorlardı. Yani diyelim ki bir put Baden-Württemberg bölgesinde. Baden-Württemberg'deki bulunan insanları ancak o put koruyabilirdi. Böyle bir inanç vardı putperestlikte. Ama bizim Rabbimiz nereye gidersen git. Nerede olursan ol. Rab bizimle beraber. Bu müthiş bir şey. Çok harika bir ayrıcalık. Onun için bakın değerli kardeşler lütfen Musa'nın 5. kitabı Yasanın Tekrarı. Fünfte Mose Yasanın Tekrarı 31. bölüm. Aynen Dreisig. 31. bölüm 6. ayet. Lütfen bakabilir misiniz?
Güçlü ve yürekli olun. Onlardan korkmayın, yılmayın. Çünkü sizinle birlikte giden Tanrınız Rab'dir. O sizi terk etmeyecek, sizi yüzüstü bırakmayacaktır.
Amin diyelim mi? Amin diyelim mi? O zaman bize düşen ne? Tamam. Başka? Sadık olmak. Başka? Güçlü ve yürekli ol diyor. Cesaretini kaybetme. Kendini salma. Kendini bırakma sevgili kardeşim. Musa öldü. Hatırlarsanız bir kere burada yine söylemiştim. Yerine kim geçti? Yeşu. Ama Yeşu o da korktu. Çünkü büyük bir sorumluluktu Yeşu için. Ama Rab Yeşu'yu nasıl teselli etti? 1:9. Yeşu kitabı 1. Ayet 9. ayet. Yeşu 1. Ayet 9.
Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı'nın Rab, Gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.
Amin, amin, amin. Bakın, gideceğin her yer. Rab bugün aramızda, ruhuyla. Doğru mu? Ben yoldayım. 4 saat sürdü. Dortmund'dan buraya 4 saat yoldaydık. Ben biliyorum ki yalnız değilim. Evet, yoruldum. Bazen camı açtım rüzgar gelsin diye. Kapattım, tekrar açtım, kapattım. Ama biliyordum, bir esenlik var. Rabbin eli altındayız. Ve Rab bizi gerçekten gideceğimiz yere götürüyor. Bundan emin olun. Bakın değerli kardeşler, şunu da söylemek istiyorum. Davut da oğlu Süleyman'a bir güvence verdi, biliyor musunuz? Tapınak konusunda. Bir güvence verdi. Hatırlıyor musunuz bunu? Çok güzel bir güvence verdi. Yani Süleyman'ı, Davut Süleyman, oğlu Süleyman'ı teselli etti bu sözlerle. Birinci tarihler. Erste Kronik. Birinci tarihler kitabı. 28-20. 28-20. Ne diyor? Bir de onu okuyalım.
Sonra oğul Süleyman'a güçlü ve yürekli ol dedi. İşe giriş, korkma, yılma. Çünkü ben, benim Tanrım, Rab Tanrı seninledir. Herhalde imla hatası var bende.
Tamam, o bir daha baştan oku.
Sonra oğlu Süleyman'a güçlü ve yürekli ol dedi. Korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, Rab Tanrı seninledir.
Amin.
Rabbin tapınağının bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacak.
Bak burada nedir biliyor musunuz önemli olan? Son kısmı bir daha okur musun? Bu son kısmı çok önemli benim için.
Rab Tanrı seninledir. Rabbin tapınağının bütün yapım işleri bitinceye dek...
Bak, tapınağın onarımı ya da tapınağın yapılma işi bitene kadar... Evet.
Seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır.
Sonuca ulaşıncaya kadar. Sonuca ulaşıncaya kadar seni başarısızlığa bırakmayacaktır. Bunu kim söylüyor? Davut da yaşadı. Rabbin o harikalığını doya doya yaşadı. Yaşadığı için bu sözlerle oğlu Süleyman'ı ne yaptı? Teselli etti değerli kardeşler. Tüm ayetlerde ne var? Ortak olan bir söz var. Korkma. Yılma. Korkuya kapılmak bizi hareketsiz bırakıyor. İki ayak bir pamuca giriyor. Yürüyemiyoruz. Korkular yapıyor bunu. Bak, yani bazen örnek veriyorum. Gerçekten değerli kardeşler, yanlış anlamayın. Bu pandemi döneminde düşünün. Pandemi dönemini düşünün. Öyle bir korku vardı ki, insanlarda ölüm korkusu vardı. Sanki ölüm yoktu daha önce. Ölüm var. Ama pandemi döneminde sanki daha büyük bir korku aldı. Ben ne gördüm biliyor musunuz? Bakın, karşı değilim tabii ki. Ben de maske taktım. Ama sokakta yürürken değil. İnsanlar sokakta yürürken maske taktılar. Arabada tek başına oturuyor, araba kullanıyor, maske.
Yatarken maske takıyorlar.
Ama böyle bir şey olabilir mi? Ama nedir bu korku? Demek ki şunu söyleyebiliriz. Korku. O zaman en büyük bu dünyada imparatorluk hangi imparatorluk? Korku imparatorluğu. En büyük imparatorluk. En güçlü imparatorluk korku imparatorluğu sevgili kardeşler. Onun için gerçekten bayılıyorum Rabbin o vaadine. 28. bölüm Matta 20. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikte olacağım. Yani şunu diyordu Gideon'a. Ya ben senin yanındaysam eğer sevgili Gideon, başka bir şeye gerek yok. Ben senin yanında mıyım? Korkmana hiç gerek yok. Kim sana karşı koyabilir? Midyanlar kim ya diyor. Midyanlar kim? Tek. Bak neden bunu söylüyor? 16. ayete bakın. Hakimler kitabı 6-16 ya. Bakın çok güzel. 6-16.
Rab ben seninle olacağım dedi. Midyanlıları tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın.
İnanılmaz bir şey ya. Midyanlar sürü sürü. Ama tek bir adamı yener gibi diyor. Bakın değerli kardeşler, çok ilginç bir ifade var. Onları tek bir adam gibi yenmelerini sağlayan faktör, etken nedir? Amin. Çünkü öyle demiyor mu? Ben seninle birlikte olacağım. Demek ki Rabbin onlarla birlikte olmuş olmasının sonucu onlar başarı elde ettiler. Gideon değil. Rab. Onun aracılığıyla çalışan Rab sayesinde. Değerli kardeşler. Korkma. Yılma. Gevşeme. Kendini bırakma. Ben seninle birlikteyim. İş başındayım diyor Rab. Özgür. Kaygı çekmene gerek yok kardeşim. Hangi güç senin karşında olursa olsun. Korkmana hiç gerek yok. İbraniler mektubunun yazarı 13. bölüm. Çok iyi bilinen bir ayet. 5. ayet çok meşhur. Zebekante fers. Çok iyi bilinen bir ayet. Ne diyor 13:5?
Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim.
Bakın yavaş yavaş. Seni terk etmeyeceğim demiyor. Asla. Never and never. Asla, asla, asla. Sana ne diyor?
Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.
Ne var burada? İki defa asla var. O zaman diyebilir miyiz? Çift dikiş. Ha? Rab büyük güvence veriyor. Çift dikiş. Biz öyle diyoruz. Çift dikiş. Asla ve asla. Rab bizi terk etmiyor. Kim terk ediyor? Aha, biz. Biz yüzümüzü Tanrı'dan çeviriyoruz. Değerli kardeşler. Eğer Rab Tanrı benimle birlikte olduktan sonra sorun, koskocaman bir sorun olmuş, ne yazar? Evet, yeteneksiziz, güçten yoksunuz ama görevi veren Rab Tanrıysa görevi verirken gereken gücü de verecektir, hamdolsun. Hatta ne diyor? Sıkıntılardan geçerken bile diyor, çıkış yolunu size hazırlayacaktır, değil mi? Çıkış yolunu bile gösteriyor Rab. Sıkıntıların geçmemize izin veriyor, çıkış yolunu da önümüze koyuyor. Değerli kardeşler. Ama bakın, belki bu düşünceyle bağlamak istiyorum. Evet, Rab Tanrı bunları yapacaktı. Gideon'la beraber, doğru. Ama tek taraflı değil. Biz robot değiliz. Değil mi? Bizler bir şeyler yapmamız lazım. Rab da bir şey yapıyor. Pavlos ne diyordu? Korintos'a yazan mektupta. Mitarbeiter. Tanrı'nın iş ortakları. Değil mi? Tanrı'nın iş ortaklarıyız. Her birimiz sevgili kardeşler. Sen üzerine düşeni yapacaksın. Senin yapamadığını Rab Tanrı senin için yapacak. Bu muhteşem bir şey değerli kardeşler. Ne yaptı gidiyor? İki şey yaptı. Bunu siz söyleyin lütfen. Okudunuz. Hakimler 6. bölüme bakın. İki şey yaptı. ...24. ayete bakar mısınız?
Gideon orada Rab için bir sunak yaptı.
Dur orada. Ne yaptı önce? Sunak neyin simgesi? Sunak neyin simgesi? Tapınma. Değil mi? Sunak tapınmanın simgesi. Gideon önce Rabbin önüne geldi ve tapındı. Doğru mu? Sonra ne yaptı? Bir şey daha yaptı.
sunağa Yahve Şalom adını verdi.
Evet.
Sunak bugün de Aviyezerlilerin Ofra kentinde.
Tamam. Bir şey daha yaptı. O da ne biliyor musunuz? Put vardı, put. Aşera putu. Kırdı, parçaladı, attı bir tarafa. Bu çok önemli bir şey. Demek ki Gideon'a engel olan ne varsa Gideon onu yaptı. Rab da gerekeni yaptı onun arkasından. Doğru mu? O zaman şöyle düşünelim pratik olarak da. Rab ile birlikte yürümeme engel olan ne var? Benim Rab ile olan ilişkimi bozan, sağlıklı bir şekilde ilerlememe engel olan ne var sevgili kardeşler? Kin, öfke, kıskançlık, ben bilirim, ben her şeyi bilirim. Ya da bir de bazıları var, hani ben iki tane üniversite bitirdim. İki tane üniversite bitirdim. Ulan beş tane bitirsen ne olur? Hamdolsun çocuklar bak. Hep söylüyorum ya burada. İsa Mesih'in 12 öğrencisinin çoğu kimdi? Balıkçı lan balıkçı. Sıradan adamlar. Rab o sıradan adamlarla dünyanın gidişatını değiştirdi. Rab Hatice gibi böyle güçten yoksun kişiyi alıyor, kullanıyor abi yıllardan beri. Bu güzel bir şey değil mi? Bu muhteşem bir şey değerli kardeşler. Eğer Rabbin elinde uygun bir şekilde kullanılmak istiyorsak Rabbe yüzümüzü çevireceğiz. Gideon gibi artı bize engel olan şeyleri bırakacağız. Kıracağız, atacağız değerli kardeşler. Onun için biz bunu yaptığımız zaman ne oluyor? Bak ne diyor? 2. Timoteos, Svayte Timoteos. Svay aynı Svansih. Svay aynı Svansih. 2.
Timoteos.
Evet.
İkinci bölüm.
Evet. Aynı Svansih. 21. Ya sana da Almanca söylüyoruz
evet,
ha.
Evet, evet.
Alman kardeşlerimiz olunca burada.
Bunun gibi kişi de kendini bayağı işlerden arıtırsa.
Bak, bayağı işler nedir? Bayağı işler Tanrı'nın hoşuna gitmeyen işler. Tanrı'yı hoşnut etmeyen işlerden arıtırsa, evet.
Onurlu amaçlara uygun.
Evet.
Kutsal kılınmış, efendisine yararlı. Her iyi işe hazır bir kap olur.
Hamdolsun. Her zaman söylüyorum burada. Düşünün evde dün tencerede yemek yaptınız değil mi? Yediniz bitti. O tencereyi bugün yine kullanmak istiyorsunuz. O tencereyi tekrar kullanmak için ne yapıyorsunuz? Temizliyoruz değil mi? Demek ki o tencereyi ben tekrar kullanmam için temizlemem gerekiyor. Ben de eğer Rabbin önüne gelip kendimi onu hoşnut etmeyen işlerden arınırsam eğer, arıtırsam, hani onun beni arıtmasına izin verirsem eğer, Rabbini uygun hale getirip her iyi işte diyor. Rabbe onur ve yücelik getirecek her işte bizi kullanacaktır. Amin. Rab bizi her işte kullanacaktır. Ve son bir düşünceyle sizi baş başa bırakacağım. Şimdi üçüncü ayetine bakabilir misiniz? Hakimler kitabı 6 ayet 3. Oradaki kişilerin sayısı kaçtı? Savaşacak olan kişilerin sayısı. Ne diyor?
Ekin ektikleri vakit Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip ordugah kurarlardı. Gazze'ye dek ekinleri yok.
Özür dilerim.
6-3.
Yok 7-3. Yani pardon özür dilerim. 7-3. Kapite sieben, vers 3. Entschuldigung.
Hakimler 7-3.
Ya 7-3.
Şimdi halka şunu söyle. Korkudan titreyen dönsün. Gilat Dağı'ndan geri gitsin. Bunun üzerine halktan 22 bin kişi döndü. 10 bin kişi orada kaldı.
Bakın 10 bin, 22 bin toplam kaç kişi? 32 bin. Ne yaptı Tanrı?
300'e düşürdü.
Bak şimdi çok enteresan. Yavaş yavaş geliyoruz ama. Dikkat edin. 32 bin kişiydi. Ama Rab Tanrı sayıyı çok buluyor. Ne yapıyor sayıyı? 10 bin kişiye düşürüyor. Doğru mu? Çünkü 22 bin kişi geri döndü korkudan dolayı. 10 bin kişi kaldı ama Rabbin gözünde 10 bin kişi de çok. Ne yaptı Tanrı? Ne diyor? 7 ve 8. ayetlerde değil mi? 300 kişi.
Evet.
Ne diyor?
Rab Gideon'a sizi diliyle su içen 300 kişinin eliyle kurtaracağım dedi.
Bakın Rab'be adanmış, Rab'be kendilerini teslim etmiş 300 kişi. 32.300. Bu neyi gösteriyor bize?
300 imanlı.
Tamam. Demek ki güç nerede? Sayıda değil, sayıda değil. Güç insanda değil. Güç Tanrı'da. Güç sende olanda hamdolsun. Bu 300'e kadar düşürmüş olması bunu gösteriyor değerli kardeşler. Sayı önemli olsaydı o 32 bin, 60 bin yapardı Tanrı onu. 70 bin yapardı Tanrı onu. Ama adanmış 300 kişi. Bakın değerli kardeşler ben bunu çok çok uygun görüyorum. Midyanlılar yani karşı taraftaki düşman sayısına bakın. Midyanların sayısına bakın. Bu 300 kişinin karşısında kimler var? 7-12'ye bak. 7-12. Çok enteresan. 7-12.
Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar çekirge sürüsü gibi vadiye yayılmışlardı. Kıyıların kumu kadar çok, sayısız develeri vardı.
Bakın ben çoğunluğu görüyor musunuz? Demek ki burada çok net ve açık. Rab Tanrı amacını gerçekleştirebilmesi için büyük sayılara ihtiyacı yok. Büyük sayıda miktarda insanlara ihtiyacı yok. Adanmış olmak lazım. Kendini tam anlamıyla teslim edenler olması. Rab Tanrı çağırıyor ama bizden bir şey bekliyor. Teslim olmak. Rab Tanrı çağırıyor, biz de teslim olmamız lazım. Kendimizi vermemiz gerekiyor. Güç Tanrı'da. Zekeriya kitabı 4. bölüm 6. ayet. Ne diyor orada? Diyor ki güçle değil, kuvvetle değil, ancak benim ruhumla başaracaksın. Benim ruhumla başaracaksın. Güçle değil, kuvvetle değil, benim ruhumla. Başarı nerede? Rabbin ruhu aracılığıyla. Değerli kardeşler, düşünün. Burada okuyoruz. Boynuzlardan yapılmış 300 borazan var. Boynuzlardan yapılmış 300 tane borazan. Topraktan yapılmış 300 tane testi var. Değil mi testi? Ve diyor ki testilere gizlenmiş 300 meşale. 7. bölümde bunu okuyorsunuz zaten. 7. bölümün 16. ayetinden itibaren okuyorsunuz. Testiler içerisinde gizlenmiş 300 meşale ve 300 tane de kılıç. Testilerin içerisinde gizlenmiş. Bakın hepsi aynı anda bağıracak ve testileri kıracaklar, borazanları ötürecekler. Bir gürültü. Tamam mı? Olaya bakın. Ve ne oluyor? 20. ayete bak. 7-20. Ne diyor orada?
Üç bölükte borularını çarıp testileri kırdı.
Bakın. Grup yaptı. Üç grup yaptı. Ve ne yaptılar? Midyanların kampını sardılar değil mi? Bakın sardılar. Aynı anda testiler kırıldı. Borazanlar öttü. Ve meşalelerden alevler yükseldi. Ortaya çıkan gürültü o kadar çoktu ki 300 kişi değil sanki 30 bin kişi varmış gibiydi. Onların iki ayağı bir pabuca girdi. Kendilerini öldürmeye başladılar. Karanlıkta göremediler birbirlerini. O korkudan dolayı birbirlerini kılıçtan geçirdiler. Midyanlar, Amalekliler. Birbirlerini kılıçtan geçirdiler değerli kardeşler. Onun için 1. Samuel kitabında çok güzel söylüyor bunu. 1. Samuel kitabı 14. bölüm. 1. Samuel kitabı 14. bölüm 6. ayet.
Yonatan silahını taşıyan genç hizmetkarına gel şu sünnetsizlerin ordugahına gidelim dedi.
Ya.
Belki Rab bizim için bir şeyler yapar. Çünkü gerek çoklukta gerekse azlıkta Rabbin zafere ulaştırmasına engel yoktur.
Amin. Bakın, gerekse azlıkta, gerekse çoklukta Rabbin zafere ulaştırmasına engel yoktur. İster 300, isterse 300 bin. Sayı hiç önemli değil. Önemli olan Rab Tanrı'ya adanmış, Rab Tanrı'ya güvenmiş olan kişilere ihtiyaç var. Değerli değerli kardeşler. Çok net ve açık. Evet. Saklanıyordu. Değil mi? Korkudan dolayı saklanıyordu. Değil mi? Saklanıyordu. Gideon saklanıyordu. Bakın John Wesley'nin sözüyle şey yapalım. Normalde 5'te bitiriyoruz. 4 dakika var. Ondan sonra bitireceğim. Bakın John Wesley'nin güzel bir sözü var. Şöyle diyor. Tanrı'nın dışında hiçbir şeyden korkmayan, hani Tanrı'dan korkan ama Tanrı'dan başka hiç kimseden korkmayan, günahın dışında hiçbir şeyden nefret etmeyen, yani günahtan nefret edeceksin, başka şeyden nefret etmeyeceksin. Günahtan nefret edeceksin ama. 300 adamım olmuş olsaydı eğer, bakın ne diyor, dünyanın gidişatını değiştirirdim. Bakın çok çetin sözler burada, ha. Müthiş sözler. Tanrı'nın dışında hiçbir şeyden korkmayan, günahtan başka hiçbir şeyden nefret etmeyen 300 kişi olsun, bana yeter. İbranilere yazılan mektubun 11. bölüm. İman adamları. İbraniler mektubu 11. 32-34. Daha ne diyeyim diyor. Gideon, Barak, Şimşon, Yiftah, Davut, Samuel. Bunlar imanları sayesinde kızgın ateşi söndürdüler. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Sonra ne diyor abi?
Kızgın ateşi söndürdüler. Kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular.
Güçsüzlükte
kuvvet buldular. Savaşta güçlendiler. Yabancı orduları bozguna uğrattılar.
Ne ile?
İman.
İmanla. İmanla başladık. İmanla devam ediyoruz. İmanla sonuca ulaşacağız. Bakın değerli kardeşler. Gideon gariban bir çiftçi. Güçten yoksun, çaresiz bir adam. Rab alıyor ötlek adamı. Ötlek, korkak adamı alıyor. Yiğit bir savaşçı yapıyor. Rab, şöyle düşünüyorum. Hani testi yapan çömlekçiler var biliyor musunuz? Testi yapıyor, saksı yapıyor, tencere, toprak tencere yapıyor. O balçık, çamuru alıyor, değil mi? Dönen bir şey var, dönüyor, koyuyor, şekil veriyor. Şekil, güzel bir eser çıkıyor. Toprak tencere ya da saksı ya da bir vazo. Doğru mu? Şimdi şöyle düşünün. Ben Rabbin eline teslim olduğum zaman, Rab aynı o çömlekçi gibi elleriyle bana istediği şekli veriyor ve seni en etkili bir şekilde kendi yüceliği için. Yeterlik aramıyor. Nitelik aramıyor ama yeteneksiz olan Recep'i alıyor. Niteliksiz olan Recep'i alıyor. Nitelikli, yeterli duruma getiriyor. Amin.